SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 22 Temmuz 2022 Cuma. Haftanın son yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Vurunceri Voivorank halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalılarının topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra en son COVID-19 gelişmelerini derlediğimiz bir bölüm var. Avustralya'da Merkez Bankası'nın 40 yıl sonra incelenmesi konusuna da bakacağız bugün. Programın ikinci yarısında Yavuz Doğan'la Türkiye gündemi bölümü olacak. Bugün sizden gelen bazı soruları da sorduk Yavuz Bey'e. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Federal hükümet muhalefeti şap hastalığı hakkında korku yaymakla suçluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar yine bir zirve kaydetti. Federal Tarım Bakanı muhalefetin Avustralya'daki şap hastalığı riski konusunda korku saldığını söyledi. Koalisyon, hükümetin Endonezya'daki salgının burada yayılmasını önlemek için Avustralya sınırlarında yeterince güçlü önlemler almadığını ileri sürüyor. Bazı koalisyon milletvekilleri Endonezya-Avustralya sınırının kapanması çağrısında bulundu. Ancak bu çiftçi grupları tarafından sert bir önlem olarak değerlendirilerek reddedildi. Tarım Bakanı Murray Watt, Avustralya'nın dünyadaki en iyi biyogüvenlik sistemleri arasında olduğunu söyledi.
And that's because if foot and mouth disease does get into our country, it would be devastating for our livestock industry.
Bu zorlukla yüzleşirken hepimizin sakin kalmamız ve dünya çapında 80 milyar dolarlık tarım endüstrimizin güçlü itibarını sağlamak için işbirliği içinde çalışmamız önemlidir diyen Bakan Watt, korku yaymak ve kaygı ateşini körüklemek 80 milyar dolarlık tarım endüstrimizin güçlü kalmasına ve güçlü uluslararası itibarının korunmasına yardımcı olmak için hiçbir şey yapmaz diye konuştu. Ancak federal muhalefet lideri Peter Dutton, başbakanın Endonezya sınırının açık tutulmasının gerekçesini açıklaması gerektiğini söyledi. Endonezya'daki mevcut şap hastalığı salgını Avustralya'da yayılırsa hayvancılık endüstrisinin bir an önce kapanmasına, çiftlik hayvanlarının büyük çapta katledilmesine sebep olabileceği ve bunun da daha yüksek et fiyatlarına neden olabileceği belirtiliyor. Dutton 9. kanala hükümetin aldığı mevcut önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.
I think the National Security Committee should be meeting as a matter of urgency and it's why we've called on the Prime Minister.
Bence Ulusal Güvenlik Komitesi acilen toplanmalı ve bu yüzden Başbakanı harekete geçip sınırların neden kapatılmaması gerektiğini açıklamaya çağırdık diyen Dutton, gerçekten bunu duymamız gerektiğini düşünüyorum diye konuştu. Federal Hazine Bakanı Jim Chalmers, eyalet ve bölge hükümetleriyle önceki federal hükümetten daha iyi ilişkiler kurma vaadinde bulundu. Chalmers bugün Brisbane'da eyalet ve bölge hazine bakanlarıyla bir araya geliyor. Bakan Chalmers, eyalet ve bölge hükümetleriyle çalışacağını ve bu hükümetlerin ve federal hükümetin pek çok benzer zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.
There's a new government in Canberra and there's a new approach to dealing with the states and territories. We want to see what we can achieve together.
Canberra'da yeni bir hükümet var ve eyaletler ve bölgelerle sorunlarla başa çıkmak için yeni bir yaklaşım var. Birlikte neler başarabileceğimizi görmek istiyoruz. Son 10 yılda çoğunlukla çok fazla çatışma oldu diyen Bakan Chalmers, ister iş gücü açığı ya da zor bütçe durumları veya faiz oranlarındaki artışların etkisi olsun, sahip olduğumuz bu zorlukların üstesinden gelmek ve birlikte çalışmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hepimiz aynı gemideyiz, hepimiz bu işin içerisindeyiz diye konuştu. Federal hükümet eski hükümet tarafından Avustralya Yenilenebilir Enerji Kurumu'nda yapılan değişiklikleri rafa kaldırdı. Artık karbon ve depolama ve mavi hidrojen gibi fosil yakıt geliştirilmesine fon sağlanmasına izin verilmiyor. Kurumun görev alanı da daraltıldı. Yeni düzenlemeler 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji üretim düzeyini %30'dan %80'in üzerine çıkarma hedefiyle kurumun birincil odak noktasının yenilenebilir enerji teknolojisini finanse etmeye devam etmesini sağlamak için belirlendi. ATG olarak bilinen Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu, 6 aylıktan küçük çocukların COVID-19 aşısı olmaları için nihai onay verip vermemeyi hala değerlendirdiğini söyledi. ATG bu hafta başlarında bu yaş grubundaki çocuklar için Moderna aşısının provizyon onayını verdi. Ancak aşının kullanıma sunulması için tam onay gerekiyor. Grup COVID-19 enfeksiyonlarının çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin verileri hala incelediğini belirtti. Benzer yaştaki çocuklar için COVID aşıları Amerika Birleşik Devletleri'nde yakın zamanda onaylanmıştı. Ancak aşı Avustralya'da onaylansa bile Federal Sağlık Bakanı Mark Butler, dünyanın diğer bölgelerinden gelen rekabet nedeniyle arzın sınırlı olabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın COVID-19'a yakalandığı ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği belirtildi. Beyaz Saray sözcüsü tarafından yapılan açıklamada başkanın COVID-19 aşılarının tam olduğu ve iki kez takviye aşı yaptırdığı belirtildi. Biden'ın Paxlovid adlı ilaçla tedavi olduğu kaydedildi. Biden daha sonra sosyal medyada çok kötü hissetmediğini söylediği bir video yayınladı. This morning I tested positive for COVID. But I've been double vaccinated, double boosted. Symptoms are mild. Videoda Biden, merhaba, sanırım çoktan duyduğunuz bu sabah COVID-19 testim pozitif çıktı. Ama hem iki aşılı hem de iki hatırlatma aşılıyım. Belirtilerim hafif. Durumumu merak ettiğiniz ve endişeleriniz için teşekkürler. Ama iyiyim. Çok fazla işi halledebiliyoruz. Çalışmaya da devam ediyorum. Yeniden ilgi ve alakanız için teşekkürler. Umudunuzu kesmeyin, her şey iyi olacak ifadelerini kullandı. İtalya'da Başbakan Mario Draghi'nin istifa etmesinin ardından parlamento feshedildi. Ülkede 25 Eylül'de erken seçimlere gidilmesi planlanıyor. Yaklaşık 1,5 yıldır geniş katılımlı bir koalisyon hükümetine liderlik eden Mario Draghi, koalisyon ortaklarının güven oylamasından çekilmesi üzerine bir hafta içinde ikinci kez istifasını sundu. Draghi'nin geçen haftaki istifasını geri çeviren Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ikinci istifa kararını onayladı. Mattarella, siyasi kargaşanın gerekli çalışmaları durdurmayacağını söyledi.
Ho il dovere di sottolineare che il periodo che attraversiamo.
I must underline that the period we are going through does not allow for pauses.
İçinde bulunduğumuz dönemin ekonomik ve sosyal krizinin etkileriyle mücadele için gerekli adımları atmada duraklamalara izin verilmediğinin altını çizmeliyim diyen Mattarella, özellikle enerji ve gıda maliyetlerinin neden olduğu artan enflasyon haneler ve işletmeler için ağır sonuçlar doğuruyor diye konuştu. Bu arada Avrupa Merkez Bankası 11 yıl aradan sonra ilk kez faiz oranlarını yükseltti. Haziran ayında faiz arttırımı sinyali veren Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yönetim konseyinin toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan yükseltme kararı aldığı, politika faizini %0,50'ye, mevduat faizini %0'a ve marjinal fonlama faizini de %0,75'e yükselttiği bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Avustralya ile ticaret anlaşmasını ülkesinin bir sonraki başbakanı olması için bir neden olarak gösterdi. Truss, Muhafazakar Parti'nin bir sonraki lideri olma kampanyasına başladı. 200 bin civarındaki Muhafazakar Parti üyesinin Boris Johnson'ın yerine geçmesi için eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a oy vermek için 2 Eylül'e kadar süreleri var. Truss, yılda yaklaşık 51 milyar dolara mal olacak vergi indirimleri sunarak ekonomi politikasını yasasını değiştirmeyi teklif ediyor. Sunak ise yalnızca enflasyon kontrol altına alındığında vergileri keseceğini ve Truss'ınki gibi tekliflerin gerçekçi olmadığını söyledi. Truss, Avustralya ile yapılan ticaret anlaşmasının neler yapabileceğinin bir örneği olduğunu belirtti.
If we continue with our current economic policy, which is forecast to lead to a recession, it will be very hard.
Resesyona yol açacağı tahmin edilen mevcut ekonomik politikamıza devam edersek muhafazakarların seçimi kazanması çok zor olacak diyen Truss ve ben her hükümette görev yaptım. İster Rusya'ya karşı sert yaptırımlar rejimimizle Dışişleri Bakanlığı'nda olsun, ister ticarette, ister Japonya ve Avustralya ile yapılan ticaret anlaşmalarında görev üstlendim diye konuştu. Rusya ve Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler'in koordinasyonunda Karadeniz'deki mayınlar arasında güvenli deniz ticareti rotası oluşturularak Odessa Limanı'ndan tahıl sevkiyatı yapılması konusunda bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde anlaşma imzalayacağı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı Ukrayna ve Rusya tarafları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde tahıl sevkiyatı anlaşması töreni düzenleneceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da günlük basın briefinginde anlaşmanın imzalanacağı haberini memnunlukla karşıladıklarını belirterek Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yoğun çalışmasını ve Türk müttefiklerimizin gayretlerini takdir ediyoruz diye konuştu. Price ayrıca durumun Rusya'nın hatası olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı yakından izleyeceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasalarda başlayan hareketlilik kararın ardından da devam etti. Karar öncesinde 17.68 seviyelerinde hareket eden dolar Türk lirası paritesi kararın ardından 17.73'e ulaşarak yılın yeni zirvesini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yani politika faizini %14'te sabit tuttu. Böylece Merkez Bankası üst üste 7. para politikası kurulu toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hanım kızımız dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel tercümanı ve eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülhan Kavakçı Abus Hanap kişilik haklarına saldırı düzenlediği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Abus Hanap'ın avukatı Sezgin Tuncun paylaştığı suç duyurusunda tehdit, nefret ve ayrımcılık, görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine hakaret ve resen tespit edilecek suçların işlendiği ileri sürüldü. Bu arada CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya da cevap veren Kılıçdaroğlu bu konuda 6 liderin görüş birliğine vardığını söyledi. Cumhurbaşkanlığını belirleme yetkisi altılı masada. Bu konuda görüş birliğine vardık. 6 lider Cumhurbaşkanı'nın niteliklerini belirlediler ve kamuoyuyla paylaştılar diyen Kılıçdaroğlu, bu niteliklere uygun bir Cumhurbaşkanı adayımız çıkacak. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ifadelerini kullandı. CHP lideri ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz açıklamasına tepki göstererek öyle bir atanmışlar hükümeti yarattı ki Erdoğan ne ar kaldı ne de devlet namusu. Hemen istifa, hemen ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarımsal ürün üretimi için Venezuela'da toprak kiralamak için ziyaretlerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye sert tepki gösterdi. Akşener, el alemin çiftçisini zengin ederken kendi çiftçini açlığa mahkum ediyorsan ne yerlisin ne de milli diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin Venezuela'da Türkiye'deki tarımla ilgili açıklamalarına bir tepki de Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den geldi. İnce, 20 yıllık AKP iktidarının Türkiye'ye getirdiği durum bu. Yem ithal, hayvan ithal, et ithal. Bir de Türkiye'ye getirdikleri bu durumu utanmadan itiraf ediyorlar ifadelerini kullandı. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Trabzon'un Orta Hisar ilçe başkanlığının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Babacan, çevrelerinde işi bilen kalmadığı için bu haldeler. Biz iktidara geldiğimizde 6 ayda bu krizi çözeriz ama ülkeyi o temerrüt çukuruna düşürürlerse işimiz zorlaşacak diye konuştu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması yürüten 6 parti liderinin 7 Ağustos'ta yapmayı planladıkları toplantının tarihi 21 Ağustos olarak değiştirildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada terörle mücadele vurgusu yapıldı ve operasyonlar hakkında bilgi sunuldu, tedbirler görüşüldü ifadeleri yer aldı. Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Örgütü'nün düzenlediği dayanışma yemeğinde konuşan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Irak'ın Zaho kentinde yaşananları Roboski olaylarına benzeterek aynı yaraları yeniden yaşatan zihniyeti değiştirmek gerekiyor. Çözüm savaşta değil, barış ve demokratik siyasettedir. Çözüm biziz derken imhaya ve inkara karşı demokratik siyaseti savunuyoruz ve bunu getirecek güç de biziz diye konuştu. Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Türkiye'ye çağrıda bulunarak Irak'ın kuzeyindeki operasyonları sonlandırmasını talep etti. Irak'ta bir grup milletvekili de Bağdat hükümetinden Türkiye ile diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesini istedi. Dün Irak'ın Duhak vilayetinin Zaho ilçesinin Derkar kasabasına bağlı Perex turistik köyüne isabet eden 4 top mermisi sonucunda 9 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD tarafından katledilen 33 kişi için İstanbul Kadıköy'de düzenlenmek istenen anma etkinliğinde dün gözaltına alınan 106 kişiden 104'ü serbest bırakıldı. 2 kişi hakkında 1 aylık ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 12 Türk lirası 27 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da muhtemelen sağanak yağışlı 14 derece, Sydney'de sağanak yağışlı 17, Melbourne'da genelde açık 17, Adelaide'de kapalı 17, Perth'te yer yer yağışlı 19, Hobart'ta genelde açık 14, Brisbane'da yağmurlu 18 ve Darwin'de de genelde açık 30 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için arkadaşımız Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan en son COVID-19 gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Sonra da Avustralya'da Merkez Bankası'nın 40 yıl sonra incelenmesi konusuna bakacağız. Programın ikinci yarısında Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümü var. Biraz önce en son dakika gelişmesinden bahsedelim. Byron Bay'deki bir müzik festivali, Splendor in the Grass müzik festivali, yani Avustralya'nın en popüler müzik festivallerinden biri, aşırı yağışlar dolayısıyla ilk günü iptal edildi. Bunu da size sizle paylaşmak istiyorum. Sayın dinleyiciler, bize mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz de SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen birkaç mesajı okumak istiyorum. Yayına devam etmeden önce ismini vermeyen bir dinleyicimiz, bir radyo sunucusu dün bir laf etti, yazıp sizlerle paylaşmadan edemedim demiş. Bizlere oksijen sunması gereken Victoria ve New South Wales parlamentosundaki vekillerin yaptıklarını izliyor musunuz diye sormuş bu radyo sunucusu. Yani son dönemde Victoria ve New South Wales parlamentosundan yayınlanan yolsuzluk raporlarını yani bütün dünya, en azından bütün Avustralya takip ediyor yakından. Ertuğrul Akgül Bey Sydney'den, Sydney Opera House konser salonu dün tekrar seyircileriyle buluştu. Dinleyicilerinizin muhakkak gidilmesi gereken yerler listesine koymalarını söylerim, tavsiye ederim demiş Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey'in mesajı burada ilk geldiğimde Melbourne'da henüz denizi göremeyen insanların, çocukların olduğunu söyleyenler oldu bana. Yani kuzeyde yaşıyor, Türkçe konuşan toplum üyeleri genelde ve kıyıya gitmeyen, henüz kıyıyı görmemiş bazı çocuklar olduğunu söylemişlerdi. Bana ilk geldiğimde İstanbul'da da yaşarken henüz boğazı görmemiş çocuklardan bahsediliyordu. İstanbul'da, hayatı boyunca İstanbul'da yaşayıp boğazı görmemiş çocuklardan bahsediliyordu. Ertuğrul Bey'in mesajı bunu hatırlattı bana. Sydney'de yaşayanların kesinlikle opera binasını görmesi lazım. Dünya çapında Avustralya denince akla ilk gelen yerlerden biri. Çok ikonik. Necdet Çimenli Bey, bu bir ülkede insanların hakkı, hukuka, adalete güveni kalmazsa o ülkenin üstünde kara bulutlar dolaşır. İnşallah bu bulutlar güzel Türkiye'me yaklaşmaz demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz Varcan Sayat Bey, tüm dünya Covid vakalarında tekrar maske ve mesafe önlemleri alırken 25 milyonluk Avustralya'da hiçbir önlem alınmıyor. Başınızın çaresine bakın politikası uygulanıyor. Korkarız bugünler daha iyi günlerimiz demiş Varcan Sayat Bey. Hazır Varcan Sayat Bey'in bahsettiği Covid-19'dan konusuna geçmişken, bugün Avustralya'da son 24 saatte en az 58 kişinin Covid-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği belirtiliyor. Victoria'da 25, New South Wales'da 15 ve 10 tanesi de Queensland'de. Covid-19 vaka sayısı da 50 binin üzerinde yine bugün. Sayın dinleyiciler, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yeni Covid-19 dalgasına karşı farklı stratejiler güdülüyor. Mevcut Covid-19 dalgası hem Avustralya hem de Yeni Zelanda'yı eşit seviyede etkiliyor gibi. Avustralya nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ine sahip Yeni Zelanda'da günlük vaka sayısı da 5'te 1 seviyesinde. Ancak Yeni Zelanda'da günde ortalama 22 kişi Covid-19'a bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Dün bu sayı 32 oldu. Avustralya'da da son 2 gündür 90-89 seviyesinde Covid-19'a bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 1 milyon kişide Covid-19'dan ölenlerin oranı Yeni Zelanda'da 6.04, Avustralya'da 3.24, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.62 ve Türkiye'de 1.13. Pandemi döneminde Avustralya'dan bile daha sıkı sınır kontrolleri getiren Yeni Zelanda'da artık sınır kısıtlamaları kalmadı. Karşı karşıya olduğumuz Omikron BA5 sub varyantına bağlı salgında Avustralya'nın stratejisi aşı, virüsü kapınca erişebilenlere antiviral ilaçlar artı izolasyon. Yüz maskesi şiddetle tavsiye ediliyor. Yeni Zelanda'da da strateji maske, aşı ve izolasyon. Yeni Zelanda'da bazı ortamlarda zorunlu yüz maskesi kuralı geri geldi. Süpermarketler, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçlarında, eczaneler, benzin istasyonlarında yüz maskesi kullanmak zorunlu Yeni Zelanda'da. Avustralya'da da bazı yerlerde yüz maskesi kullanmak zorunlu. Mesela hastaneler, diğer sağlık merkezleri, toplu taşım, hapishane ve havaalanları. Güney Avustralya'da eczanelerde yüz maskesi zorunlu ama genel olarak ülke çapında perakende satış yapılan ortamlarda yüz maskesi zorunlu değil. İki ülke arasındaki farklardan biri de Avustralya'da 30 yaş üstü nüfusa 4. doz aşının yapılıyor olması. Yeni Zelanda'da henüz 4. doz aşı uygulamasına geçilmedi. İki ülkede de maske kuralının olmaması bir eksiklik olarak görülüyor. Sayın dinleyiciler, tüm dünyada Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya'da merkez bankaları hedefte eleştiriliyor. İzledikleri politikalardan dolayı 40 yıl sonra Avustralya Merkez Bankası'nın işleyişi inceleme altında. Avustralya Merkez Bankası 40 yıldır ilk defa resmi bir incelemeden geçecek. 3 uzmandan oluşan bir panel Merkez Bankası'nın kurum içi kültürünü, yönetim kurulu üyeliklerini ve enflasyon hedeflerini değerlendirecek. İncelemeyi başlatan Hazine Bakanı, Merkez Bankası'nın performansını övdü ve bu inceleme sayesinde dünyanın en etkili Merkez Bankası hedefine ulaşacağımızı söyledi.
Go in! Congratulations everyone!
Faizler artıyor ve ev almak isteyenler sıkıntıyı ilk elden yaşıyor. Faizleri arttıran Merkez Bankası da herkesin hedefinde. Hazine Bakanı Jim Chalmers 1980'lerden beri ilk defa The Reserve Bank of Australia yani Merkez Bankası'na yönelik inceleme başlatma kararı aldı bu hafta.
We want to build confidence in the Reserve Bank and you build confidence in an institution.
Merkez Bankası'na yönelik güveni arttırmak istediklerini söyleyen Chalmers, bunu da ince eleyip sık dokuyarak ve gerektiğinde reformlarla yapabiliriz diyor. Üç uzmandan oluşan bağımsız bir inceleme paneli, bankanın hesap verilebilirlik ve kurum içi kültürüne, yönetim kuruluna yapılan atamalara ve enflasyon hedeflerine bakacak. Merkez Bankası'nın başkanı Philip Lowe da incelemeyi destekledi ve inceleme sonunda varılacak değerlendirmelere zamanı gelince cevap vereceğini söyledi.
The review is welcomed by the Reserve Bank Board and by the bank staff. It's an opportunity to take stock of our monetary policy.
Merkez Bankası'nın yönetim kurulu ve çalışanlarının incelemeye olumlu baktığını söyleyen Lowe, bunun para politikalarını yeniden değerlendirme ve önümüzdeki zorluklara uygun olup olmadıklarını incelemek için bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. Hazine Bakanı Jim Chalmers da incelemenin geçmişi deşmeyeceğini, geleceğe odaklanacağını söylüyor.
I don't want it to be an exercise in pot shots or second guessing.
İncelemenin sadece geçmişe bakmasını, alınan her kararı sorgulamasını ve suçlu bulmaya çalışmasını istemediğini söyleyen Chalmers, hedef gelecek için dünyanın en iyi merkez bankasına sahip olmak diye konuştu. Muhalefetin hazine sözcüsü Angus Taylor da incelemeyi destekliyor.
We have seen forecasting errors, guidance errors. From the Reserve Bank.
Merkez Bankası'nın yakın dönemde yaptığı bazı tahminlerin ve değerlendirmelerin yanlış çıktığını söyleyen Taylor, panelin bunları incelemesi gerektiğini ve yatırımcıların ve borç alanların güvenini yeniden kazanması gerektiğini söylüyor. Merkez Bankası Başkanı Lowe geçenlerde enflasyon hedefinin %2 ile 3 arasında olduğunu yineledi. Bu hedefi tutturmak için de faizlerin yükselmeye devam edeceğini söyledi. Elimizdeki en son yıllık enflasyon oranı Mart çeyreğine ait olan yıllık bazda %5,1. Gelecek hafta Haziran çeyreği enflasyonu açıklanacak ve yükselmiş olması bekleniyor. Merkez Bankası Mayıs'tan beri %0,1 olan faiz oranını bu ay başında %3,35'e yükseltti. Bazı uzmanlar yıl sonuna kadar faizlerin 2,5'e kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu da Merkez Bankası'na karşı yapılan en büyük eleştirinin kaynağı. Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, geçen yılın yani 2021'in Şubat ayında Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı basın toplantısında şöyle konuşmuştu.
We do not expect it to be before 2024 and it's possible it will be later than this. So the message is interest rates are going to be low for quite a while yet.
Faizlerin 2024'ten önce yükselmesinin beklenmediğini söyleyen Lowe, hatta artışın bundan çok sonraya kalabileceğini belirtiyor. Merkez Bankası en son 1981'de resmi incelemeden geçti. Ekonomik uzman Chris Richardson geç bile kalındığını düşünüyor.
We're having this review because it's decades since we've had one, because the decisions of the Reserve Bank matter more.
Bu inceleme en son incelemenin üstünden 10 yıllar geçtiği için Merkez Bankası kararlarının her zamankinden daha önemli olduğu için ve bu kararların Avustralya hakkında açıklanması gereği her zamankinden fazla olduğu için yapılıyor diyor. Merkez Bankası Başkanı Lowe önceki gün yaptığı konuşmada mevcut ekonomik durumda Merkez Bankası'nın payı olduğunu kabul etti. Pandemi döneminde ekonomiyi canlı tutmak için faizleri %0,1 seviyesine indiren bankanın ekonomi ve hanelerin bu kadar hızlı toparlanacağını tahmin etmediğini söyledi.
I recognize though that while this approach helped avoid some of the damaging long-term scarring.
Merkez Bankası politikaların bazı uzun dönemli tehditleri önlediğini ancak şu anki enflasyonist baskıya da yol açtığını kabul ediyor. Şimdi buna karşı adım atıyoruz diye konuşuyor. Chris Richards'ın Merkez Bankası'nın halkı bilgilendirme konusunda geride kaldığını düşünüyor.
It wasn't negligent, but it was wrong, and it's admitted that. This was the fastest moving crisis Australia has ever seen. It was difficult.
Banka ihmalkar değildi ancak hatalıydı diyor. Bankanın Avustralya'nın yaşadığı en değişken krizle karşı karşıya olduğunu ve bu koşullarda tahminlerde bulunmanın zor olduğunu söylüyor. Ancak bazı belirsizlikler halka daha iyi anlatılabilirdi. Örneğin, önümüzdeki yıllarda faizleri arttırmayı beklemiyoruz ancak ekonomik iyileşme beklenenden daha hızlı olursa yapmak zorunda kalabiliriz diyebilirlerdi diye konuşuyor. Uzman panelinin raporunun gelecek yıl Mart ayında tamamlanması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.35'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Fatoş Hanım mesajında tam da seçim arifesine girmişken katiller yine stratejik oyunlarının ilk hamlesini Zaho'da başlattı. Umarım bu sefer muhalefet oyuna gelmez diyor. Bu dinleyicimiz Zaho dün Kuzey Irak'ta Zaho'da 9 sivil hayatını kaybetti. Bütün dünya bunu haberleştirdi ve Türk Silahlı Kuvvetleri suçlanıyor en azından Irak tarafından. Bu saldırıyı yapmakla Türkiye tabii bunu şimdilik kabul etmiyor. PKK'nın yaptığını söyledi Dışişleri Bakanlığı. Bugün dinlediğim, takip ettiğim şeylerden birinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun TSK'nın verdiği bilgiler ışığında diye cevapladığı söyleniyor. Bunun altı çiziliyor Türkiye'deki basın kurumlarında. Irak Birleşmiş Milletler'e de bunu götürmekle tehdit ediyor konuyu. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz, Türkiye'den telefonla canlı görüştüğüm dostlarım burada gıdalar her şey çok pahalı dediklerine kendilerine bir dakika deyip yakındaki markete gidip sebze meyve et balık fiyatları boş rafları sonra eve dönüp masamın üstündeki faturaları gösteriyorum. Cevap: birader gel biz sana bir bilet yollayalım bu cennet bolluk ülkeye geri dön diyor bu dinleyicimiz. Alede Romuzu dinleyicimiz CHP'li yönetici kadrosundan birisi istiklal mahkemelerini kuracaklarını açıklamış. Aman çok acele edin bu kafayla giderseniz çok yakında şeriat mahkemelerinde yargılanabilirsiniz demiş bir başka Alede Romuzu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümüne geçiyoruz şimdi. Bu hafta Yavuz Oğan'a sizden gelen bazı soruları sorduk. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, önce dinleyicilerimizden gelen birkaç soruyla başlamak istiyorum bu haftaki programa. Necdet Bey'in sorusu şu: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Orta Doğu'ya geldi, İsrail'i ziyaret etti, sonra Filistinli liderlerle görüştü, hatta Suudi Arabistan'a gidip Prens Salman'la bile görüştü Joe Biden ama bölgedeki tek NATO üyesi ülkeye uğramadı. Türkiye'de bu konuda bir yorum yapılıyor mu? Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler ne durumda acaba?
Joe Biden göreve geldiğinden bu yana Türkiye ile mesafeli bir ilişki kuracağının zaten göstermişti. Malum Cumhurbaşkanı tebrik için biraz geç de olsa Biden'a mesaj göndermiş. Biden kendisini tebrik eden birçok lideri geri aramış ama Cumhurbaşkanı'nı aramamıştı. Günlerce, hatta aylarca. İlk telefon görüşmesini bir 24 Nisan gününden bir gün önce, 23 Nisan'da yaptı Biden Erdoğan. Biden de o telefonu 24 Nisan'da soykırım diyeceğini haber vermek için etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Sonrasında da bir uluslararası toplantıda görüşme gerçekleşti. Uluslararası toplantılarda birkaç defa baş başa görüşme oldu. Cumhurbaşkanının belki de yaşadığı en büyük hayal kırıklığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmişti. Orada Türkiye bir açılışı vardı. Hemen Birleşmiş Milletler binasının karşısında. Biden'la orada bir görüşme yapılabilmesi için diplomatlar seferber oldu ama o görüşme de gerçekleşmedi. Hatta o görüşme gerçekleşmeyince Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşadığı hayal kırıklığını konuşmasına da yansıtmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile gidişatın iyi olmadığını, aslında ilişkilerin geçmişte iyi olduğunu ama bugünkü yönetimle çok iyi gitmediğini çok açık bir biçimde biraz da o hayal kırıklığıyla dile getirmişti. Ama ABD yönetimi buna pek bakmıyor. Daha çok kurumsal bir ilişki kurmaya çalışıyor Türkiye ile. Doğrudan Biden-Erdoğan ilişkisi veya diyaloğu yerine, ki geçmişte Cumhurbaşkanı Trump'la doğrudan bir diyalog içerisindeydi. Hemen her aradığında karşısında Trump'ı bulabiliyordu. Birçok işleri de iki lider konuşarak halledebiliyorlardı. Hoş o telefonda verilen sözlerin büyük bölümü yerine getirilmedi. Hatta Trump'ın çok ciddi zararları da oldu Türkiye'ye. Ama bu tip bir ilişki aradı Türkiye. O ilişkiyi bulamadı. Dışişleri Bakanları kurumlar arasında, Milli Savunma Bakanları kurumlar arasında görüşmelerini devam ettiriyorlar. O nedenle zaten Biden'ın bu bölgeye yapacağı ziyarette Türkiye'yi dahil etmemesi tartışma konusu bile değildi. Cumhurbaşkanı Washington'a da davet edilmedi ki Yunanistan Başbakanı gitti. Kongrede çok iyi bir biçimde ağırlandı. Türkiye buna orada konuşmadan dolayı çok kızdı ama aynı zamanda tabii bu görüşme Türkiye ile de yapılmadığı için böyle bir kırgınlık, bir kızgınlık da vardı Yunanistan'la yaşanan gerilimin perde arkasında. Bu meselenin, yani bu son ziyaretin Türkiye'yi de kapsaması zaten beklenmiyordu. Dediğim gibi seçimlere kadar da Biden'la Erdoğan arasında böyle ilerlemiş bir ilişki görmeyeceğiz. Büyük ihtimalle böyle bir gelişme olmayacak ve karşılıklı ziyaret de söz konusu olmayacak. Dediğim gibi seçimlerden sonra belki artık yeni seçilen hükümetle, o kim olursa, onunla başka bir ilişki tarzı oluşturulabilir. Ama Biden yönetiminin, yani demokratların yaklaşımı zaten kurumsal bir iletişim. Orada da bakanlar, bürokratlar birbirleriyle konuşuyorlar, konuşmaya da devam ediyorlar.
Yavuz Bey, bir de Mustafa Bey'den şöyle bir soru var. Anketler AK Parti'nin ve genel olarak Cumhur İttifakı'nın bir sonraki seçimleri kaybedeceğine işaret ediyor. 2023'te de AK Parti olağanüstü hal ilan edip seçimleri erteler, kaybedeceği seçimlere girmez diyorlar bazı analistler. Sonuçta İstanbul seçimlerini tekrar ettiren bir iktidardan bahsediyoruz. Bu konuda ne düşünülüyor Türkiye'de acaba?
Seçimler dedik. Evet, Türkiye şu saat itibariyle artık seçim sattığım haline girmiş diyebiliriz, girdi diyebiliriz. Çünkü tatiller de bitti. Zaten açıklamalara baktığınızda da onu görüyorsunuz. İşte 15 Temmuz'un 6. yıl anmasında Saraçhane'de yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli bir Cumhur İttifakı vurgusu yaptı ki 15 Temmuz sonrasında Yeni Kapı'da farklı bir ruh ortaya kondu diye Türkiye bu ruhla övünüyordu. Bütün liderler oradaydı. Bugün geldiğimiz noktada Cumhur İttifakı bütünüyle o 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyma hadisesini sahiplenmiş görünüyor. Genelde anma toplantılarında, bu tip anma toplantılarında en azından işin içinde pek siyaset olmazdı ama bu sefer doğrudan bir miting havasında yapıldı. Yani hemen her fırsat artık her parti tarafından, her siyasi parti tarafından değerlendiriliyor. Seçime giderken tabii çok fazla söylenti, çok fazla dedikodu, çok fazla teori dile getiriliyor. İstanbul seçimleri izleyicimizin söylediği gibi önemli bir kriter. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı, Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimleri tekrarlattı AK Parti. Bunu herkes biliyor. O dönemde işte kurullarda FETÖ'cüler var, şu var, bu var gibi bir takım iddialar ortaya atılmıştı ama onun arkası gelmedi. Onlarla ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadı. Bal gibi de seçimleri erteler etmek için bir gerekçe ortaya konuldu. Yüksek Seçim Kurulu da hükümetin talebini geri çeviremedi. Şimdi genel seçimlerde böyle bir şey olabilir mi? Ki işte Cumhurbaşkanı kaybedeceği seçime girmez gibi genel bir yaklaşım da söz konusu. Olağanüstü hal ilan etmek de bu mümkün değil. Çünkü o hal ilan etmek seçimlerin iptal edilmesi, ertelenmesi için bir gerekçe değil. Türkiye'nin seçimlerin iptal edilmesi için Türkiye'nin bir ülkeyle savaşa girmesi lazım. Bu da çok ileri bir senaryo. Çok hani olabilecek bir şey değil. Suriye'yle resmi savaşa mı girecek Türkiye? Yunanistan'la resmi savaşa mı girecek? Pek beklenebilir bir şey değil. Bunun yanında başka bir durum daha söz konusu. AK Parti seçimlerden umudunu kesmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç kesmiş değil. Hatta AK Parti'nin durumunun biraz sıkıntılı olduğunu söyleyenlere gördükleri gibi olmadığını, asıl manzaranın farklı olduğunu söylediği de iddia ediliyor. Temel Karamollaoğlu son yaptığı görüşmede Türkiye'de her şeyin iyi gittiğini düşünen bir cumhurbaşkanıyla karşılaştığını kamuoyuna şaşkınlıkla anlatmıştı. Bir başka durum da Cumhurbaşkanı'ndaki ve AK Parti'deki, sonuçta 20 yıldır ülkeye hizmet ediyoruz, bu hizmetin karşılığını bu millet verir biçiminde. Tabii bunu böyle kendi kendine de bırakılmıyor. Yani bu millet gidip benim yanımda başka birini seçmez gibi bir yaklaşımı olduğunu biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ama tabii bu kendi kendine de bırakılmıyor. İşte Türkiye'de şu anda pahalılık var. Bunu biraz dış güçlere, biraz Ukrayna-Rusya savaşına, biraz pandemiye, biraz 15 Temmuz'a, biraz Gezi'ye falan bağlayarak biraz seçmenin kafasını karıştırmak için de çaba harcadığını görüyoruz. Bu strateji uygulanıyor. Yani bizden değil, Türkiye'de kötü giden şeyler bizden değil, uluslararası bir takım gelişmelerden, aynı zamanda düşmanlarımızdan kaynaklanıyor diye. Diğer taraftan Türkiye'deki milliyetçilik hassasiyetini de sonuna kadar kullanılacağını görüyoruz. Çünkü 6 siyasi parti bir arada, iktidar ısrarla HDP'nin de o masada olduğunu topluma anlatmaya çalışıyor. Bunun propagandasını yapıyor. Bunu çok kez aslında o siyasi partiler böyle olmadığını söyleseler bile. Ama seçim yapmamak çok ileri bir şey. O zaman zaten Türkiye'de demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Hatta daha ileri girip seçim olsa bile, kaybetse bile Cumhurbaşkanı koltuğu devredecek mi diyenler var. Trump'ı gördünüz işte, seçimi kaybettikten sonra neler yaptı, insanları nasıl mobilize etti diyenler var. Türkiye'de Sadat tartışılırken bu meselenin bunun için hazırlandığını söyleyenler var. Cübbeli Ahmet denilen Ahmet Mahmut Ünlü, İskender Ağa cemaatinin liderlerinden, Türkiye'de Selefilerin silahlandığını ve talimat beklediğine ilişkin iddiaları söz konusu. Yani çok karışık bir atmosferde gerçekten Türkiye Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birisine doğru gidiliyor. Çok uzun süreli bir iktidar var. Hangi ülkede olursa olsun bu kadar uzun süreli bir iktidarın ardından yapılacak seçimler doğal olarak çok dikkat çekici oluyor, ama demokrasisi kör topalı olan bizim gibi ülkelerde, Almanya'da Merkel de yıllarca iktidarda kaldı. Sonra da işte bandoyla uğurlandı. Kimse gider mi gitmez mi, şöyle mi olur böyle mi olur diye sorgulamadı. Türkiye'de durum biraz daha farklı. Biz biraz daha Orta Doğu'ya yakınız. Ama sonuçta da 70 yıllık bir çok partili seçim hayatı var Türkiye'de. Bir gelenek var ve halkın da seçim talebi var. O nedenle seçimlerin ertelenmesi, yok sayılması, yapılmaması, seçimleri kaybeden partinin iktidardan gitmemesi gibi durumlar çok fazla konuşulsun istenmiyor. İktidar tarafından özellikle istenmiyor. Çünkü bu demokrasiye olan güveni azaltır, sandığa gidecek insan sayısını azaltır, kaygıları da var. Benim şahsi görüşümde bu tip değerlendirmelerin biraz aşırı olacağı yönünde. Evet, mühürsüz oy pusuları geçerli sayıldı referandumda. Ama onun bir gerekçesi vardı, bir altyapısı vardı, bir şey söylendi. Doğru, yasaya aykırıydı ama böyle bir şey kılıfına uyduruldu diyelim. Diğer tarafta İçişleri Bakanı açık açık FETÖ'cüler kurullarda şunu yaptılar, bunu yaptılar diye açıklamalar yaptı. AK Parti büyük bir kampanya başlattı. Yüksek Seçim Kurulu da kontrolündeydi, bunu iptal edebildi. Ama genel seçimlerde hangi gerekçeyle nasıl olacak, bir de bu sadece İstanbul seçimlerine benzemez, çok kolay alınacak bir risk gibi görünmüyor. Zaten dediğim gibi seçmenin moralini bozmamak için muhalefet partisi bu senaryoların konuşulmasına bile tahammül etmiyor, onu söylememiz lazım.
Yavuz Bey, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kredi Yurtlar Kurumu kredilerinin faizlerini affetti ama tebrikleri Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz acaba?
Eskiden Cumhuriyet Halk Partisi ne yapsa AK Parti'ye yarardı. Son dönemde AK Parti ne yapsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarar gibi bir durum var. KYK kredilerindeki faizlere durum benzer. Çünkü çokça dile getirdi bunu Cumhuriyet Halk Partisi. Aslında ilk dile getiren İYİ Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu bundan 6 ay 7 ay önce Ocak ayında bunu dile getirmişti. Burada çok ciddi miktarda faiz oranları var. Çocuklar bunun altında, gençler bunun altında eziliyor diyerek. Kimse dinlemedi. Sonrasında gerçekten bu işten mağdur olan gençler bir kampanya yaptılar. Siyasi partileri bundan haberdar ettiler. Peşine siyasi partiler bunu sahiplendi. En son gelinen noktada bu meselenin Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığına ilişkin tespitler konusunda söyleyeceğim. En son gelinen noktada Kemal Kılıçdaroğlu gençlere çağrı yaptı. İktidara geliyoruz, ödemeyin bu faizleri. Biz geldiğimizde faizleri yok sayacağız. Ana parayı da işe girdiğinizde alacağız diye bir çağrı yaptı. Bu çağrı çok tabii dikkat çekti. Bütün gençler bununla ilgilendiler. Üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir şey açıklayınca önce Spor Bakanı bunun işaretini verdi. Sonra da Erdoğan açıklamayı yaptı. Ana parayı ödeyeceksiniz, faizleri siliyoruz deyince tabii bu Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdı. Her ne kadar iktidar taraftarları, sosyal medyadaki kullanıcılar biraz daha Cumhurbaşkanı'na ya da AK Parti'ye bu meselenin yazması için çaba sarf etseler de çokça paylaşılan bir meseleydi. Teşekkürler Kemal Kılıçdaroğlu başlığı. Ki daha önce de emeklilere ikramiye meselesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gündeme getirildi. Sözleşmelilere kadro meselesi benzer bir şekilde getirildi. 3600 ek gösterge aynı şekilde. Yani biz iktidara gelmeden neler yapıyoruz diyerek bunları sıralıyor Cumhuriyet Halk Partililer. AK Partililer de çok fazla buna yanıt veremiyorlar doğrusu. Şimdi de zaten bu mesele çıktıktan sonra EYT loading diye Kemal Kılıçdaroğlu esprili bir paylaşım yapmıştı. Şu anda da zaten EYT üzerine çalışıyor iktidar partisi ki seçim öncesi seçmene vaadiydi. Gecikmiş bile sayılır bunu yaparsa. Ama tabii bütün bunlar hayata geçtikten sonra başka vaatlere ihtiyacı olacak. İktidar partisinin önümüzdeki dönemde seçim dengelerini de etkileyecek bir şey bu.
SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen birkaç mesaj okumak istiyorum. Önce telefon numarası 012 ile biten bir dinleyicimiz bize mesaj atmış ama tekrar hatırlatalım. Sadece tekst olarak, sadece yazı olarak yolladığınız mesajlar bize geliyor. Burada MMS picture ve ya video mesajı diyor. Yani ya görüntü ya fotoğraf göndermiş bu dinleyicimiz, bize ulaşmadı, bunu haber verelim. Bir başka dinleyicimiz İbrahim Bey, Yavuz Oğan'a mesajı var, sorusu var, onu gelecek hafta sormak istiyorum, sorabileceğim ne yazık ki. Ömer Bey'in mesajı, Türkiye'nin sonunda dünya devlet ve bölgesel güç olmuştur, bunu dünya gördü Allah'a şükür, bugünleri de gördük. Körler görmez, sağırlar duymaz ama gemi yürüyor elhamdülillah. Durmak yok, daha da ileri inşallah demiş bu dinleyicimiz. Bunu da söyleyelim. Şimdi birkaç tane yeni gelişme var. Onları paylaşmak istiyorum sizle. New South Wales'da son bir hafta içinde 6 kişinin karbon monoksit zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Bu zehirlenmelerin önemli bir kısmı barbeküleri veya bahçede ısınmak için kullanılan cihazları içeri, evin içine getirmekten dolayı olduğu söyleniyor. Karbondioksit zehirlenmesinin belirtileri baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi ve uzun süre maruz kalmakta bilinç kaybına veya nöbetlere, krizlere neden oluyor. Eğer zehirlenme konusunda bir bilgi istiyorsanız 13-11-26 numaralı hattı aramanız tavsiye ediliyor. Bir başka gelişmede 10 yıldır ilk defa Avustralya'daki en düşük doğum oranına rastlandı. Veriler onu gösteriyor. Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nün son rakamları 2020'de doğum oranlarının 1000 kişi başına 56'ya düştüğünü gösteriyor. Bu da 2007'de 66'ydı. Yani 10 kişi düşmüş burada doğum oranı. 2019'a göre de 7100 daha az doğum gerçekleşmiş 2020'de. 2020'de 296 bin bebek doğmuş. İlk kez anne baba olanların yaş ortalaması da Avustralya çapında artmaya devam ediyor. Doğum yapmak için genel ortalamada 31 yaşının hemen altında. 40 yaş ve üstü ebeveynlerin oranı da biraz artarak %4,5'a çıkmış durumda. Sayın dinleyiciler, bir de ABC'de bugün gördüğüm ilginç bir haberi de sizle paylaşmak istiyorum. Queensland'in Toowoomba kentinde en fazla konuşulan, İngilizceden sonra en fazla konuşulan ikinci dil Kürtçe. Bunun nedeni de IŞİD'den kaçan Iraklı Yezidi ailelerin oraya yerleşmesi ve çok aile yerleşince diğer ailelerde, Yezidi ailelerde toplumla bir arada olmak için buraya göçmüşler. İlginç bir şekilde Queensland'de Toowoomba şehrinde en fazla konuşulan dil İngilizce'den sonra Kürtçe. Evet sayın dinleyiciler, Victoria'da yaşayan dinleyicilerimiz için bu hafta güzel, bu hafta sonu güzel maçlar var. Şimdi spor bölümünü dinliyoruz. Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı. Rövanş maçı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak. Koronavirüs aşısı olmayan tenisçi Novak Djokovic, Avustralya açığının ardından Amerikan açıkta da korta çıkamayacak. Djokovic, Wimbledon'da kazandığı şampiyonluğun ardından ABD açık için umarım iyi haberler gelir demişti ancak istediğini alamayacak. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti diğer ülke vatandaşlarının ülkeye giriş yapması için aşı şartı koşuyor. 35 yaşındaki tenisçi 3 kez şampiyonluk yaşadığı turnuvaya katılamazsa 22 Grand Slam şampiyonu olan Rafael Nadal'ı yakalama şansını şimdilik kaçırmış olacak. Victoria'daki toplum takımlarımıza bakacak olursak Premier Lig'deki Hume City yani Anadoluspor evinde Green Gully'yi ağırlıyor. Maç yarın akşam 7'de başlayacak. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor yani Wirralsea United yarın 3'te deplasmanda Yara Ville karşılaşıyor. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü Albion Rovers bu akşam 20.30'da deplasmanda lig lideri Upfield'la karşılaşacak. Aynı ligdeki Çağrıspor yani Hume United ise yarın 18.15'te evinde ligde 3. sırada olan Altona East'i ağırlıyor. Albion Türk Gücü ligde 5. Çağrıspor ise 10. sırada. Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaştık. Şimdi en son ABC'de en azından yayınlanan başlıkları sizle paylaşmak istiyorum. Splendor in the Grass, Byron Bay'de, New South Wales'daki Byron Bay'de düzenlenen müzik festivalinin ilk günü iptal edildi. İkinci ve üçüncü günleri devam edecek konserlerin yapılacağı açıklandı. Hava yağışından dolayı. Bu arada federal hükümetinde havaalanlarında biyogüvenlik yetkilerini uygulaması bekleniyor. Endonezya'da devam eden foot and mouth, şap hastalığı riskinden dolayı Endonezya'dan gelenlerin özel kimyasal matlardan yürümesi zorunlu hale gelecek. Sayın dinleyiciler, kusura bakmayın, bu hafta müzikle bitiremiyoruz. Daha yoğun bir program yaptık bugün. Bir sonraki yayınımız 25 Temmuz Pazartesi saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.